Ayrım 21. Enver, Murat Bardakçı, sayfa 252. Enver Paşa, 1921'in 20 Şubat'ında ikinci defa gitti Moskova'dan, 4 Mayıs'ta apar topar ayrıldı ve yine bir Avrupa seyahatine çıktı. Bu yolculuk gözlerden hep kaçtı ama farkına varılmaması normaldi. Zira seyahati hakkında Naciye Sultan'a sonradan yazdığı ve yayınlanmamış olan mektupların dışında bir malumat yok gibiydi. Seyahatin sebebi Berlin'de 1,5 ay önce katledilen Talat Paşa'nın daha önce kurmuş olduğu teşkilatı da kendine bağlamak, yani Talat Paşa yanlılarını kendi tarafına çekebilmek ve sürgündeki iddiaçılar arasındaki bölünmüşlüğe son verebilmekti. Letonya üzerinden Avrupa'ya gitmek üzere 4 Mayıs'ta Moskova'dan ayrıldı, 18 Mayıs'ta Münih'te, ertesi gün Roma'daydı. Seyahatiyle alakalı diğer bilgileri yine mektuplarında yazıyordu. Roma'da 19 Mayıs'ta Çanakkale Muharebelerinin kahramanlarından olan ve daha sonra İstiklal Harbi'ne katılmayarak Avrupa'da kalmayı tercih eden Vehip Paşa ile buluştu. Temaslarının konusu hep aynıydı, malum teşkilat işleri. Enver'in bu son Avrupa yolculuğu sırasında 5 ile 19 Mayıs ve 20 Mayıs ile 18 Haziran günleri arasında nerelerde bulundu ve neler yaptığı konusundaki ayrıntılar bilinmiyor. Ancak Moskova'ya dönüş yolculuğu sırasında Naciye Sultan'a gönderdiği mektuplardan Berlin'de ailece bir müddet beraber oldukları anlaşılıyor. Daha sonra hazırlanmış olan, verdiği bilgiler doğru ama tarihleri karma karışık ve tamamen yanlış olan bir İngiliz istihbarat raporu da Enver'in Berlin'e gidişiyle Roma'daki temaslarını doğruluyor. Dönüş yolculuğu Berlin'den 18 Haziran sabahı başladı. Naciye Sultan'a aynı gün, o zaman Almanya'ya, şimdi Polonya'ya ait olan Stettin şehrinden gönderdiği mektubunda sabah saat 8'de hareket edip 2,5 saat sonra Stettin'e vardıklarını söylemekte. Sonraki günlerde de Stettin'den Oberburger Reval ve Petersburg yolu ile 24 Haziran'da Moskova'da olduğunu yazmaktaydı. 7 Eylül 1921 İngiliz tarihli istihbarat raporunda ise Enver Paşa'nın Berlin üzerinden Roma'ya geldiği, Vehip Paşa'nın misafiri olduğu ve tekrar Berlin'e döndüğü söylenmekte, yapılan toplantılara katılanların isimleri verilmekte, ancak tarihte hata yapılarak Roma'daki temasların 10 ile 13 Ağustos arasında olduğu söylenmekteydi. Enver o tarihte Avrupa'da değil, Batum'daydı. Ancak istihbarat raporunun daha önemli tarafı, Enver'in temaslarının ayrıntılarının Ankara Meclisi'nin Roma temsilcisi Cami Bey'in Ankara'ya gönderdiği rapordan yahut mesajdan elde edildiğini vurgulamasıydı ki bu ifade bile Ankara'nın gizli yazışmalarının İngilizler tarafından okunduğunu göstermekteydi. Naciye'sinden daha önceki ayrılışlarında hissettiği hüzün üzerine yine çökmüştü ama 18 Haziran sabah yola çıkmasından 5 saat kadar sonra Stettin'den yazdığı mektupta aşırı bir sakinlik, hatta bir uyuşma sezilmekteydi. Satırlarında ruhundaki eski kıpırtılar yoktu, bitmeyen faaliyetlerinden dolayı hissiyatına bir bıkkınlık hakim olmuştu ve kendisi de nerede olduğunu hissedemeyecek vaziyette bulunduğunu söylemekteydi. Şu anda bile ne halde bulunduğumu, nerede olduğumu adeta düşünemeyecek derecede şaşırmış, pörsümüş bir haldeyim. Bilmem bu defa senden ayrılığın hasıl ettiği tesir, acı hiçbir zaman duymamıştım. Allah vere de bu ayrılık uzun sürmezse, yoksa cidden bu sabah dediğinize ben sözle tekrar edemeyecek hale gelecek, delireceğim. Trende kendi kendime neden böyle eziyetler, acılar içinde ömür geçiriyoruz diye düşünüyor, Allah'ın bu cezasının hala devam edip etmeyeceğini soruyordum. 18 Haziran 1921'de Naciye'sinden tekrar ayrılarak Moskova'ya üçüncü defa gidişi sona doğru uzanan yolun ilk adımıydı. Ve kaderinin bu son yolculuğunda artık dönüş yoktu. O tarihten tam 14,5 ay sonra 1922'nin 4 Ağustos'unda Orta Asya'nın o devir haritalarında bile mevcut olmayan tepelerinden birinde yapacağı son hamle hayatını da noktalayacak son adım olacaktı. Enver amcası Halil Paşa'yı Anadolu'ya öncü ve kendi ifadesiyle Anadolu müfettişi olarak gönderdi. Halil Paşa 1921 Nisan'ın ilk haftasında şimdi Rusya'nın Krasnodar idari bölümüne bağlı olan sahil kasabası Tuapse'ye, Mayıs'ta da Batum'a gitti ve oradan Trabzon'a geçti. Paşa Trabzon'a gitmeden bazı eski iddiaçıları önceden Batum'a göndermiş, Trabzon ve çevresinde istediği her şeyi yaptırabilen ve Enver'e de bağlı olan Trabzon'un kayıkçılar kahyası Yahya ile temas kurmuştu. Devamlı haberleşiyorlardı. Hatta Kahya, Batum'daki Halil Paşa'ya Trabzon'dan 3 adet kuzu bile göndermişti. Anadolu seyahati Halil Paşa'nın memleketteki iddiatçılar ile temaslarda bulunması ve Enver'in memlekete dönüş öncesindeki hazırlıkların tamamlanması maksadı ile Enver tarafından düşünülüp planlanmış, etrafa gerekçe olarak da sağlık sebepleri gösterilmişti. Naciye Sultan'a Moskova'dan 25 Şubat 1921'de yazdığı mektupta Halil Paşa'nın bir taraf ciğeri biraz verem olmaya başlamış, 3 ay kadar istirahat lazım imiş, ben de hemen Anadolu'daki arkadaşları görsün hem de istirahat etsin diye Trabzon'a göndermek istiyorum diyor. Yani amcasının Anadolu'ya hem hava değişikliği hem de temaslar için gideceğini söylüyor ama daha sonraki mektuplarında Halil Paşa'nın Anadolu'daki siyasi faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlatıyordu. Enver 11 Eylül 1921'de o sırada Afganistan'da bulunan Cemal Paşa'ya Batum'dan gönderdiği mektupta ise kurduğu Halk Şura Fırkası'nın Ankara Meclisi'nde de mensuplarının bulunduğunu söylüyor. Başta İstanbul olmak üzere 29 şubelerinin olduğunu anlatıyor. Daha da büyümeye çalıştıklarını yazıyor ve umarım ki Mustafa Kemal Paşa da bunu görerek Kazım Karabekir'in benim bir Rus ordusuyla Anadolu'da Bolşevikliği tesis edeceğim vesaire diye çıkardı dedikoduların önünde almış olacağız diyordu. Halil Paşa'yı Trabzon'da rıhtımda karşılayan fırka kumandanı ve subaylar Ankara'dan gelen talimat gereği Trabzon'da kalmasına izin vermeyeceklerini söylediler ama paşa oralı olmadı. Çocuklarım buradalar, hanımım da geliyor deyip yürüdü ve askerler Kut kahramanını geriye göndermeye teşebbüs gücünü kendilerinde bulamadılar. Paşa hatıralarında Trabzon'a sadece sağlığının düzelmesi için gittiğini yazıyordu. Moskova'nın sert kışları esasen zayıf olan bünyemi çok sarsmıştı. Rus ve Türk doktorları muayenesi neticesinde ciğerlerim zayıf bulundu. Kırım yahut Kafkasya gibi havası mutedil cenüp mıntıkalarında oturmamı tavsiye ettiler. Kırım'ı hiç tanımıyordum. Azerbaycan'da ikametim ise karışık siyasi hadiselere meydan verirdi. Bir işim kalmadığına göre iklimi mutedil olan Trabzon gibi bir yere çekilmeyi tercih ettim. Memleketimde vazife verilirse onunla meşgul olmak, verilmediği takdirde alelade bir vatandaş sıfatıyla vatanımda ikamet edecektim. Günün birinde bir motor ile Karadeniz'den Trabzon'a geldim. Hareketimi haber verdiğimden Trabzon Fırka Kumandanı Miralay Nuri Bey'i iskelede istikbalciler meyanında buldum. Eski yaverin binbaşı Fuat da iskeledeydi. Her ikisini de eskiden tanır ve severdim. Miralay Nuri Bey hoş geldiniz dedikten sonra Ankara'dan aldığı emir üzerine Trabzon'da ikametime müsaade edilemeyeceğini söyledi. Bu sıralarda uzun müddet benden haber alamayan Refikam çocuklarıyla birlikte 2 ay kadar evvel Trabzon'a gelmiş. Trabzon'dan Rusya'ya gidip gelenler çok olduğu için bunlar vasıtasıyla bir temas teminini düşünmüştü. Bu düşüncesinde muvaffak olmamakla beraber Trabzon'da ikametini uzatabilmek için parası kalmadığından İstanbul'a gitmiş, 5-10 parça eşya satmak suretiyle para tedarik ederek Trabzon'a dönmek üzere ve en küçük oğlumuz Cengiz'i beraberine alarak İstanbul'a gitmişti. Büyük oğlum Aydın ile kızım Şükriye'yi Trabzon'da tanıdığı bir aileye emanet bırakmıştı. Bu vakayı öğrendikten ve bilhassa 2 çocuğumu Trabzon'da bulduktan sonra o an için geri dönmemin imkansız olduğunu Nuri Bey'e söyledim. Kendisi aldığı emir üzerine bir asker sıfatıyla tebliğ vazifesini yapmış olmasına rağmen birkaç gün Trabzon'da kalıp Ankara ile muhabere edeceğini ve bin netice kendisine müspet veya menfi ikinci bir emir getirtebileceğimi temin ettim. Trabzon'daki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti daha önce Küçük Talat Bey ile diğer iddiatçıların faaliyetleri neticesinde evverci olmuştu. Ve Şark Ordusu Kumandanı Kazım Karabekir ile çevredeki diğer askeri makamların dikkati bu yüzden Trabzon'un üzerindeydi. Kayıkçılar Kahya'sı ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin de üyesi olan Yahya, Kazım Karabekir'in 1921 Ekim'inde Trabzon'daki 13. Fırka'nın kumandanlığına tayin ettiği Miralay Sami Sabit Bey'in ifadesine göre Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne yaslanarak güç kazanmış, bir iskele hükümeti kurup ihracattan vergi toplamaya başlamış, zorla tahliye ettirdiği mahkumlar ile firari askerlerden meydana gelen ve mevcudu 1000 kişiden fazla olan silahlı bir de tabur kurmuştu. Ve Enver'in Anadolu'daki ilk silahlı gücünü Yahya Kahya ile bu tabur teşkil ediyordu. Dolayısıyla Trabzon'da Enver'e bağlı bir iddiatçı grubu mevcuttu ve bu grubun güçlü mensuplarından olan Kahya, Enver ile devamlı temastaydı. Enver'in Batum'dan gönderdiği itaatçıları o karşılıyor, paşanın talimatlarını yerine getirilmesinde yardımcı oluyordu. Hatta Trabzon'da bir defasında İttihat ve Terakki'nin lehinde gösteri yaptırıp katılanlara "Yaşasın Enver Paşa" sloganları bile attırmıştı. Ankara hükümetinin istihbaratçılarından olan ve Enver Paşa'nın Batum'da bulunduğu günlerde onu takip ile görevlendirilen sonraki senelerin gazetecisi Feridun Kandemir, kitaplarından birinde Yahya Kahya'nın Trabzon'daki hakimiyetini kendi başından geçen bir hadiseye dayanarak şöyle nakleder: "Enver Paşa'nın Batum'da bulunuşu Trabzon'un o zamanki muhitlerinde garip bir hava yaratmıştı. O günlerde Doğu'nun bir takım yerlerinde olduğu gibi Trabzon'da da hükümet içinde hükümet vardır. Bir derebeyi bir türedi, bir bilmem ne kahyası peşine bir sürü gafil takarak ortaya çıkıyor, kendisi milletin mümessili, devletin kurucusu sanıyor ve öyle satmak istiyordu. Trabzon'un meşhur kahyası da bunlardan biriydi. Bu adam için yurdunu sevmiyor diyemem, fakat hükümetin zaafından, ortalığın kargaşalığından faydalanarak çizmeden yukarı çıktı ve karşısında "Dur hemşerim, yeter artık, kendine gel" diyecek bir kuvvette görmediği, hele pek de cahil olduğu için azıttıkça azıtıyor, böylece korkunç, hatta zararlı adam haline geliyordu. Bu kahya ilk defa Ankara'dan Trabzon'a gittiğim zaman bir gece mahiyetiyle beraber bana gelmiş, pala bıyıklarını burarak çetin bir münakaşa açmış, sonra belinden eksik etmediği tabancasına davranarak avazı çıktığı kadar bağırmıştı: "İçimizde hafiye istemiyoruz. İstihbarat müdürü ne demekmiş? Lüzumu yok burada böyle işin. Gizli kapaklı işlerimiz varsa onlar bizim işlerimizdir. Ankara'ya değil ya, istersen Allah'a yaz, Trabzon Trabzonlularındır. Daha var mı bir diyeceğin senin? Çık git memleketimizden, yoksa vallahi yakarım adamı ben." Öyle bağırıp bittikten sonra vaziyeti Trabzon'daki fırka komutanı Albay Rüştü Bey'e anlatmış ve ondan şu cevabı almıştım: "Ne yapalım evlat, bugün kahya ile başa çıkabilecek bir vaziyette değiliz. Bu adam burada hakimi mutlaktır. Suyuna gitmekten başka çaremiz yok. Zira isterse bütün kayıkçılar işlerini bıraktırarak hariçle irtibatımızı keser ve bizi adeta mahsur hale sokabilir. Ma mafi sana bir fenalık yapmaması için ben onu idare ederim." İşte Enver Paşa daha Batum'a gelmeden evvel Trabzon'da böyle bir hava esiyordu. Şimdi ise bu hava büsbütün sertleşmiş, adeta fırtına halini almıştı. Enver Paşa'nın Anadolu'ya geçmek için güvendiği bu hava ve bu kahya gibi adamlardı. İşte bu kahya bu defa bizzat evime gelmeye tenezzül etmeyerek adamlarından birini gönderdi ve bana şu emri tebliğ etti: "Derhal Trabzon'la alakanızı kesip buradan gidiniz." Bu emirde asarım, keserim lafları yoktu ama haddine düşmüşse hayır de bakalım. Kahyanın bu emrini alınca evvela sinirlendim, sonra kendi kendime "tam zamanda gelen bir emir" diyerek karşımdaki elçiye döndüm. "Ağaya selam söyle, yarın olmazsa öbür gün muhakkak Ankara'ya dönüyorum." Kararım şu idi: kahya adamlarıyla harekatımı kolladığı için birdenbire ortadan kaybolmak şüpheyi davet edebilirdi. Bu sebeple Ankara yoluna çıkar görünmek, yani İnebolu'ya giden bir vapura girmek lazım geliyordu. Eşyalarımı alarak ona binecek, vapurun hareketinden biraz evvel emin adamlarımdan birinin kayığı ile hiç kimseye görünmeden sahilin tenha bir noktasına çıkacak ve oradan hiç vakit geçirmeden tekrar karadan Batum yolunu tutacaktım. Halil Paşa Trabzon'da Enver ile devamlı muhabere'deydi ve Moskova'da bulunan Enver ile haberleşme şifre ile yapılmaktaydı. Enver bir mektubunda Halil Paşa'nın Trabzon'da Laz kuvvetlerine dayanarak kalacağını, aynı zamanda Kuşçubaşı Sami Bey'in seyahatlerini de takip ettiğini yazıyordu. Halil'in Trabzon'a vardı, fakat Mustafa Kemal Paşa'nın Halil'in Bolşevikleriyle çalışmış olması ileri sürerek havası Trabzon'a kadar epey kırılan Batum'a gitmesi muvafık olacağını bildirdiğini, fakat Halil'in Trabzon'da haremi gelinceye kadar kalmayı muvafık bulduğunu ve orada Laz kuvvetlerine istinaden kalacağını ve Eşref Bey'in biraderi Sami'nin Berlin'e gelmek üzere garba hareket ettiğini bildiriyor. 16 Nisan 1921 tarihli mektubundan. Enver'in sözünü etti Laz kuvvetleri, Trabzon Kayıkçılar Kahyası Yahya Kaptan'ın başı bozuklarıydı. Trabzon'da 2,5 ay kalan Halil Paşa, Enver ile temasını yakından takip eden ve bir şeyler yapacakları endişesi içerisinde olan Ankara'nın baskılarına karşı koyamadı ve Haziran ortalarında Türkiye'yi terk edip Tuapse'ye döndü. Halil Paşa hatıralarında Trabzonlular tarafından muhabbetle karşılandığını, kaldığı eve Ankara'nın herhangi bir baskın yapması ihtimaline karşı silahlı 40-50 genç yerleştirildiğini ama bir çatışma ihtimalinden dolayı endişe içerisinde olduğunu, Vali Yanyalı Naci ve Fırka Kumandanı Miralay Nuri Bey'in sık sık gelerek Trabzon'u terk etmesini rica ettiklerini ve nihayet şehirden kendi arzusuyla ayrıldığını söyleyecekti. İlk altın kafilesini Karaköse'ye kadar getirip Ankara'ya yollamış olduğum Rus sefaret heyeti azası meyanında Azerbaycan Türklerinden bir yüzbaşı vardı ki bu zat kendi heyeti tarafından Trabzon'a konsolosluk gibi bir vazifeye memur edilmişti. Yüzbaşı ara sıra gelir ve hatırımızı sorardı. İşte tam bu sıralardaydı ki gene bir gün ziyaretime gelmiş olan yüzbaşıya Trabzon'da rahat yaşayamayacağımı, belki de istemeyerek fena akıbetlere meydan verebileceğimi, Trabzon'da ikametim için ısrar eden halkın fikrine iştiraki muvafık bulmadığımı ve bu menfi vaziyetten kurtulmak için kendi arzumla Rusya'ya dönmek istediğimi açtım. Yüzbaşı derhal kendi şifresiyle Moskova'ya malumat vereceğini, havası mutedil bir yerde ailemle istirahatimi temine çalışacağını vaat etti. Bir gün sonra evime geldi, Tuapse'de sahilde Komünist Partisi merkez binasının ikametim için tahsis ve tahliyeye başlandığını bildirdi. Trabzon halkının ileri gelenlerini ve bilhassa Kahya Yahya Bey'i mantık ve tatlılıkla ikna ederek Trabzon'dan kiraladığım bir motor ile Refikam, 3 çocuğum, Emir Erim Ali Çavuş ve Refikam'ın çocukluk arkadaşı bir bayan beraberimizde olduğu halde güzel Trabzon şehrine veda ettik. Halil Paşa Trabzon'dan sonra gitti Tuapse'de, birkaç ay kaldıktan sonra Batum'a geçti. Hatıralarında Tuapse'den ayrılma sebebinin hanımının sıkılması ve Tuapse halkının konuştuğu dili bilmemeleri olduğunu yazıp, Batum'u, Türk'ü, Türkçesi ve Türk ailesi bol olduğu için tercih ettiğini söylüyor ise de, gidiş sebebinin teşkilatı Batum'a nakledip Enver'in gelişini beklemek olduğu açıktır. Paşa ve ailesi Tuapse'den Rusların tahsis ettiği, İstrebitel sınıfı bir denizaltı ile ayrılıp Sohum'a gittiler ve bir hafta 10 gün Sohum'da kaldıktan sonra Batum'a vardılar. Sahilin yakınındaki parka bakan ve yine kendilerine tahsis edilen büyük bir eve yerleştiler. Enver de bir müddet sonra Moskova'dan ayrılmıştı ve Doktor Nazım ile beraber artık Batum'daydı. Ermeni tehlikesi yüzünden amcasının yanında kalamıyor, sahte bir kimlikli ve sık sık kıyafet değiştirerek yaşıyordu. Günlerce bir eşya vagonunda kaldıktan sonra nihayet bir oda bulabilmişti. Daha sonra küçük Talat Bey de Batum'a gitti. Halil Paşa hatıralarında Enver'in Türkiye'ye geçme arzusunu frenlemeye çalıştığını ama onlarla beraber Batum'da bulunan Kuşçubaşı Sami'nin Enver'i Anadolu'ya gidip liderliği ele alması için hiç durmadan kışkırttığını anlatıyordu. Ben daha evvelki Türkistan seyahatimin verdiği intiba ve fikirleri, yani Türkistan'ın henüz teşkilatlarını ikmal etmediği için esaslı bir harekete mesnet teşkil edemeyeceğini, basmacı denilen ve Fergana bölgesinde dolaşan çete kuvvetlerinin kısmen vatanperver, kısmen eşkıya ve kısmen de din elden gidiyor kanaatiyle hareket eden softalar ve bir kısmının da malım gitsin canımı kurtarayım zihniyetiyle çekilmiş eski zengin ve tacirler olup bütün bu kitlenin gayri mütecanis bulunduğunu, kafesinin az silahlı cephanesi olmayan takatsiz bir durum arz ettiklerini tafsilatı ile anlatıyordum. Taşkent'te bulunduğumuz zaman yanımda olan Hacı Sami mütemadiyen basmacılara iltihak edelim, Türkistan'da kaldıkça hayatımız tehlikededir tarzındaki sözlerini onun vehmini affederek daima reddettiğimi de söylüyordum. Tam bu sırada Taşkent'ten ayrılıp Almanya'ya giden Hacı Sami, Almanya'dan Karadeniz yoluyla dönerek Batum'da bizlere iltihak etti. Enver Paşa'nın Batum'a gelişiyle Hacı Sami'nin daha Almanya'dayken Enver Paşa üzerine işleyerek Türkistan'da basmacılarla birleşerek büyük işler başarabileceğine dair Enver'e telkinlerde bulunmuş olduğu kanaatini bende uyandırdı. Diğer taraftan Enver Paşa faydalı olurum kanaatiyle Türkiye'ye geçip hizmet etmek arzusunu gösteriyor ve bu arzusunda ısrar ediyordu. Ben ise Enver Paşa'nın Türkiye'ye geçmesiyle Türkiye'de kendisine taraflar bir zümre yaratacağını, Mustafa Kemal Paşa'ya taraftar olup Yunan cephesiyle meşgul vatandaşlar arasında ister istemez bir ikilik hasıl olacağını, neticenin şahsi bir macera yüzünden vatan ve millete zararlı olacağını söylüyordum. Bu sevdadan vazgeçilmesini tavsiye edip duruyordum. Küçük Talat Bey de aynen fikrime iştirak ile Anadolu'ya geçişe muhalefet ediyordu. Hacı Sami ise Enver Paşa'nın Anadolu'ya geçmesini teşvik ediyordu. Benim ve Talat'ın muhalefetime ve bu geçişte Paşa'ya refakat etmekte mazur olduğumuzu söylememize rağmen, bizden habersiz bir motorla Anadolu'ya geçmeye karar verdiklerini hissediyorduk. Çok şükür ki o sıralarda başlayan fırtınalar Karadeniz'de motorların hareketini kesmişti. Bir müddet sonra Enver Paşa merhum tekrar evine gelerek, ''Amca haklısın, benim memlekete geçişim hüsniyetime rağmen fena neticeler doğurabilir. Onun için Türkiye'ye gitmekten safi nazar ettim. Türkistan'a gideceğim. Afganistan'dan gelecek olan Cemal Paşa ile görüşüp Moskova'ya, belki de oradan Almanya'ya döneceğim kararını bildirdi. Ben Enver'e Talat ve Hacı Sami Beylerin huzurunda aynen şunları söyledim. Taşkent'te bulunduğumuz zaman Sami Bey basmacılara iltihak ederek bir avantür yapmamızı teklif etmişti. Ben bu teklifleri çürük ve esassız bulduğumdan reddetmiştim. Sergüzeşte aşık olan bu arkadaşımız senin türlü yollarla gururunu okşayarak aynı teklifleri sana da yapacaktır. Bu teşviklere kapılmaktan kendini muhafaza et, bunu bilhassa rica ederim. Bu tarzdaki ricalarım bir defa değil, mükerreren yapıldı. Bir defasında Enver Paşa, amca ben çocuk muyum, katiyen bu tarzdaki manasız bir harekette bulunmayacağım dedi. Paşa bir müddet sonra Batum'dan ayrılmaya karar verdi. Yalnız ayrılmadan evvel Türkiye'ye Büyük Millet Meclisi'ne hitaben yazdığı bir mektup ve beyannameyi benim göndermekliğimi istedi. Yarı okuduğum bu beyannamede Türkiye'deki idare şekli hakkında bazı zararlı teklifler bulunmuyordu. Yalnız bu beyannamenin şahsi kanaat mahsulü bir fikir mecmuası değil de bir kongre kararı sureti diye imzalandığını gördüğüm zaman şaşırdım. Batum'da ne bir kongre akt olunmuş ve ne de böyle bir beyanname hazırlanmıştı. Sırf Enver'in arzusu yerine gelsin ve Anadolu'nun başına bir gaile açılmasın sevdasıyla ben de Küçük Talat'ta beyannameyi imzaladık. Hatta Batum'da bulunmayan merhum doktor Nazım'ın da imzasını atarak beyannameyi Ankara'ya gönderdim. Birkaç gün sonra Enver Paşa yanında Hacı Sami ve benim emekler yoldaşım Bartınlı Muhittin olduğu halde Bakü üzerinden Türkistan'a hareket etti. Enver Paşa ile Cemal Paşa'nın Türkistan'da birleşmeleri kararlaştırılmıştı. 77. gün. Halil Paşa daha sonra yeniden Moskova'ya gitti. Ama Enver'in Orta Asya'da Kızıl Ordu'ya karşı basmacılarıyla beraber silahlı mücadeleye girişmesi üzerine Sovyet Dışişleri Halk Komiseri Çiçer'in 1922 Haziran'da Paşa'nın Moskova'da bulunan diğer iddiatçılar ile beraber Sovyet topraklarını terk etmesini istedi. Paşa hatıralarında sınır dışı edilmeleri talebinin ardında Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğunu, seyahat edecek parası olmadığı için Çiçer'inden kuryelere verilen harcırağın kendisine ve arkadaşlarına da verilmesini istediğini, talebinin kabul edilmesi üzerine Moskova'dan Almanya'ya geçtiğini yazacaktı. Sovyetler bir zamanlar bağırlarına bastıkları ama artık hem kullanmaya lüzum görmedikleri hem de Enver'in Orta Asya'daki ayaklanmaya iştirakından sonra Moskova'daki mevcudiyetlerini tehlikeli buldukları iddiatçıları ceplerine yol paralarını da koyarak göndermiş ve o defteri kapatmışlardı. Afgan pasaportu taşıyan Halil Paşa Moskova'dan Avrupa'ya gitti. Almanya'ya varmasından kısa bir müddet sonra Cemal ve Enver Paşa'ların hayatlarının noktalandığı haberini aldı. Almanya'dan önce Macaristan'a, oradan da Avusturya'ya geçti. 1922 Ağustos'unda Büyük Taarruz'un zaferle bittiği günlerde Viyana'da böbreklerinden ameliyat oldu. Nikahat günlerinin ardından o sırada Ankara hükümetinin temsilcisi olarak İstanbul'da bulunan Refet Paşa'ya memlekete dönmesinde mahsur olup olmadığını bir mektupla sordu. Gelebileceği cevabını alınca senelerdir uzak kaldı İstanbul'a, evine döndü. Halil Paşa daha sonra Ankara'ya gidip Mustafa Kemal'i ziyaret edecek, bir vazife alması imkanı varsa bu ciheti mi yoksa serbest hayatımı tercih etmesine uygun olacağını soracak ve serbest kalmasına daha muvafık olduğu, yani siyasetle ve devlet işleriyle artık uğraşmaması gerektiği cevabını alınca köşesine çekilecekti. 1935'ten sonra Kut soyadını alan Halil Paşa, 1957'de İstanbul'da gırtlak kanserinden vefat etti. Hayatı boyunca en yakın dostu olarak bildiği rakıdan hastalığının en ağır günlerinde bile vazgeçmedi. Rakıyı burnundan midesine uzanan sonda vasıtasıyla aldı, hatta mezarına da rakı dökülmesini vasiyet etti. Enver Trabzon'da bir şeyler yapmayı önceden düşünmüş, temaslarda bulunmuş ve amcası Halil Paşa'yı Trabzon'a bütün bu hazırlıklardan sonra göndermişti. Halil Paşa'nın Trabzon'da bulunduğu günlerde Enver de Batum'da Trabzonluları kabul ediyordu. Yemekten evvel de Trabzonlu 3 kişi geldi. Evvela görünce elimi yüzümü öptüler. Artık beylik sözlerini çok seviyorlarmış. Hele birisi oranın meşhur eşkıyasından Temel, "Ah paşam gelmeyecek mi, ayağının tozunu öpeyim," diyormuş ki evvelce bu adam bana karşıdan atacak kadar düşman imiş. "Ma mafi, bunlar benden bir şey istemediler. Bunlar fise bilillah taraftar." Naciye Sultan'a 24 Nisan 1921'de yazdığı mektuptan. Ama bütün bu hazırlıkların ve heveslerin ardından Trabzon'da bulunan küçük Talat Bey'in de Halil Paşa'nın ayrılmasının ardından önce tevkif ve sonra sınır dışı edilmesi Enver'i hayli hiddetlendirdi. Naciye Sultan'a 28 Haziran 1921'de Moskova'dan gönderdiği mektupta Anadolu'nun kendilerinden korktuğunu söylüyor, Mustafa Kemal'i hakkında yalanlar çıkartmakla itham ediyor, barış yapılana kadar artık bir teşebbüste bulunmayıp müdafaaya geçeceğini yazıyordu. Anadolu bizden pek korkmuş. Hacı Sami'nin manasız bazı sözleri işin altını üstüne getirmiş. Halil Paşa'nın Trabzon'dan çıkmasından sonra oradaki arkadaşlarından küçük Talat çıkarılmış. Böylece benim Anadolu'ya geçeceğimden korkan Mustafa Kemal Paşa türlü türlü yalanlar çıkarmış. Mesela ben bir Rus ordusuyla gelerek vilayeti şarkiyeyi zapt ile Rusya'ya ilhak veya büyük bir Ermenistan yapacakmışım. Hülasa böyle türlü türlü eracif, neyse hatta Nuri'nin bile muvakkaten Erzurum'dan bir yere hareket etmemesini rica etmişler. Ma mafi, bütün bunlar Anadolu'daki arkadaşların sulhe kadar bir teşebbüste bulunmamaları hakkındaki kararımızı değiştirmeyecektir. Onlar üzerimize varıyorlar fakat şimdilik yalnız müdafaa fikrindeyiz. Aynı günlerde Ankara'nın istihbaratı da var gücüyle çalışıyor. Enver devamlı tarassut altında tutuluyor. Naciye'sine, kardeşi Kamil Bey'e ve arkadaşlarına gönderdiği mektupların elde edilmesine uğraşılıyor. Asıl niyeti de elde edilen mektuplarından öğreniliyordu. Kazım Karabekir de Şark cephesinden Enver'in faaliyetlerini yakından takip ediyor ve Ankara'ya devamlı şekilde Rusların Enver'i kullandıkları yolunda uyarı telgrafları gönderiyordu. Karabekir daha önce 12 Haziran 1921'de Mustafa Kemal ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşalara zata mahsus ve bizzat açılması kaydı ile gönderdiği telgrafta Enver'in faaliyetlerinin artık tehlikeli bir hal aldığını, ele geçirilmesi gerektiğini, kandırılarak Ankara'ya getirilmesinin sağlanmasını, şayet bunlara imkan bulunmazsa faaliyetlerinden mutlaka haberdar olması gerektiğini yazmıştı. Enver Paşa hududumuz haricinde kaldıkça faaliyetinden ümit edilen tehlikenin zaman ve mahiyeti daima meçhul bulunacak ve bu yüzden en mühim ve buhranlı anlarda emri vakilerle karşılaşmak bir mecburiyet haline alacaktır. Hülasa-i mütalam Enver'in bir an evvel ele geçirilmesidir. Zaten gerek yazdığı mektuplarda bizzat Enver ve gerek temasta bulunanlarla taraftarları kendisinin Anadolu'ya gelmeyi ve bir fert olarak çalışmayı arzu ettiğini bildiriyorlar. Bundan istifade ve daha münasip vesileler ilave ederek muhtemet bir zatın Enver'in nezdine gönderilmesi ve bu suretle hükümetimiz tarafından Anadolu'ya davet edilmesi maksadın teminine hadim olur kanaatindeyim. Bu husus tensip buyurulmazsa bile Enver'cide şayan-ı hürmet ve itibar olan bir zatın izamı ile Enver'le temas hasıl edilmiş ve hudut haricindeki mevki ve faaliyetinden muntazaman haberdar olmamızın temin kılınması pek lüzumludur. Arz eylerim. Fevzi Paşa, Karabekir'e Ankara'dan 3 gün sonra 15 Haziran'da gönderdiği cevabi telgrafta Enver Paşa'nın hareketlerini yakından takip etmek üzere Moskova Sefareti Ateşe Militeri Saffet Bey'in görevlendirildiğini bildirdi. 21. ayrımın sonu sayfa 263.